Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem.
Ayrım 17.
İşte Behruz Bey böyle düşündüğünden dolayı mahzun ve müketter olmuştu. Bu mahzuniyet gittikçe derinleşti. Bey'i Fener'deki gibi tatlı bir istiraka sevk etti. 1,5-2 saat kadar öylece dalıp nihayet aklı başına geldiği zaman kendi kendine diyordu ki, İnşallah 30 Ramazan oruç tutayım, camilere gideyim, ibadet edeyim, kalpakçılar başına gitmeyeyim, şehzade başına çıkmayayım, buralara gidersem de kimselere bakmayayım. Behruz Bey o gece sahur vaktine kadar bekledi. Davul tekrar çıkınca yemek ısmarladı. Vadet tam imsak zamanına kadar oturdu. Sonra hareme gitti. Bey'in o veçiyle sahur yemeği ısmarlamasından oruç tutmak niyetinde bulunduğunu anlayan Dadı Kalfa, bey hareme girince hemen koştu geldi, sevine sevine lakırdıya başladı. İnşallah yarın oruç var beyim, öyle mi? Neden bildin? Aa, sahur yemişsin, ben haber almaz mıyım? Pek hazzettim, hanımefendi de pek sevindi. Niyetimi hiç bozmayacağım, tekmil 30 gün tutacağım. Aferin beyim, Allah kabul etsin. Gördün mü? Ben demez miydim benim beyim elbette bir gün uslanır diye? Lakin namaz da kılmalı, namazsız oruç olmaz. Hanımefendiyi görür müsün? Valide daha oturuyor mu? Namaz kılıyor, şimdi biter. İstersen azıcık gör, akşamdan beri sana çok dua ettim. Artık yarın sabah görürüm. Şimdi pek uykum var, yatacağım. Behruz Bey sözünde sebat etti. Ramazanın birinci, ikinci, üçüncü günü hali sıyam kendisine epeyce meşakkat vermiş idi. Bir hafta sonra buna alışıverdi ve halinden memnun olmaya başladı. Geceleri ekseriye sahura kadar oturur, dersleriyle meşgul olur. Sahur yemeğini yer, hareme girer yatar. Gündüz saat 5'e kadar uyur. Uyanınca Dadı Kalfa'nın teşvikatı da yardım ederek abdest alır. Giyinir. Saat 8'e doğru konaktan çıkar. Bazen Beyazıt Camii'ne, bazen Ayasofya'ya ve bazı defada Şehzade Camii'ne gider. Güzel sesli hafızların müessir tilavetlerini, doğru sözlü vaazların intiba haber, mevizelerini dinler. İkindi vakit cemaati kübra ile namazını ifadan sonra camiden çıkar. Sergileri dolaşır. Gene bir aralıkta Beyazıt, Şehzadebaşı kalabalıklarını, gezintilerini şöyle uzaktan temaşa ettikten sonra konağa döner. Konudan komşudan davetli davetsiz olarak ekser akşam hazır olan misafirleriyle iftarını eder ve misafirler içinde bir refiki muvafık bulduğu geceler civardaki Süleymaniye Camii'ne teravihe dahi giderdi. 14. Ramazan'ın 12. Cuma günü Behruz Bey saat 9.30'dan 10.30'a kadar Bayezid sergisinde gezinip eğlendikten sonra avludan çıktı. Meydanın o cihetini simitçi, çörekçi, hardalcı, pideci gibi esnaf tabla ve küfeleri, fincan, tabak ve çanak çömlek satan yaymacıların sergileri, ayak berberlerinin sandalyeleri, mangalları, mahut panoramacının başında daima mevcut olan 20-30 kadar temaşacısıyla beraber, kocaman sandığı, kundura boyacılarının kutuları, dolmacı, mumcu zenciyelerin tencereleri, sepetleri, tefarikçi Hinduların, tesbihçilerin sundurmaları, kuskusçuların çadırları ve bunlarla aksatası bulunan, bunların önünde saatlerce durup bakmaktan zevk alan birkaç yüz kadar ayak takımı aleladeden ziyade ihata etmiş, camiden ve sergiden çıkarak hesabını alıp götürmek üzere vürutlarına muntaziran bir sıraya dizilmiş yüzlerce konak arabalarının o kalabalığa inzimamı orasını sökülmez geçilmez bir hale getirmiş idi. Behruz Bey epeyce müşkülat ile Kökçüler Kapısı tarafına geçerek basmacıların önünden kağıtçılara doğru ağır ağır yürümeye başladı. Birkaç günden beri berdevam olarak ehli siyamı taciz etmekte olan lodosun sakin havası o sabah Poyraz'a tahvil etmekle ortalığa latif bir serinlik yayıldığından ikindiye karip sokakları uğrayan erkek kadın nice binlerce halk camileri, meydanları, büyük caddeleri doldurmuş ve konak ve kira arabalarından birçoğu da avuçlarına zinet veren süslü hanımları hamilen aşağı yukarı birbiri ardınca meydanı devretmekte bulunmuş idi. Bir takımı gidip bir takımı gelen ve izdihamın sökülmez bir halde olmasından dolayı birkaç adımda bir kere tevakkufa mecbur olan binlerce halkın içinde siyah çuhadan düz yakalı bir önlü sakoları veya koyu renk kazmirden yakası kadifeli iki önlü paltoları yukarıdan aşağıya kadar ilikli, büyücek tablalıca fesleri iki yandan kulaklarının kısmı alasını setretmiş, keçi derisi potinleriyle parlak ve sustalı kunduraları çamur lekesinden ve tozdan tamamıyla azade 50'lik, 55'lik, 60'lık efendilerin sol ellerinde altın veya ipek kamçalı, nadiren inci ve mercan, bazen kehribar ve necef, bazen narçıl, yüz sürü kuka birer tesbih olduğu halde sağ ellerindeki gümüş kakmalı, kabzası kanca şeklinde abanozdan bastonlarına dayanarak hatavat-ı mütesaviye ve kemal-i temkin ve vekar ile yürüyüşleri, kolalı frenk gömleklerinin dimdik yakaları, aşağıdan yukarıya doğru kulaklarını yarı yerine kadar saklamış, koyu renk ve püskülü daima yan tarafta bulunur, ufarak kalıpsız fesleri kaşlarının üzerine kadar inmiş, siyah redingotlu, dar pantolonlu, parlak potinli, tek gözlüklü, Eldivenli şık beylerin ellerinde bazen altın, bazen gümüş veya bağ saplı birer baston bulunduğu halde ekseriya ikişer ikişer ve kol kola gezerken nerede bir temiz araba veya bir süslü hanım görürlerse gözlerini ona açıp veçeyi cevelanların o tarafa tevcih etmek suretiyle isar-ı hiffetten çekinmeyişleri, ekserisi ipekli parlak kumaşlardan rengarenk şemsiyeleri feraceleriyle ve gazden rakik ve nazik, gazden latif ve şeffaf yaşmaklarıyla öbek öbek kenarları tutmuş olan işvekaranı Benat-ı Havva'nın tetavulu eydi-i teaddiden variste bulunmak için meşacir-i baharın kıyı bucak yerlerinde topluca bulunmaya meyyal olan hassas çiçekleri andırırcasına aleme kendilerini hem göstermek hem de göstermemek gibi iki muamele-i mütezzadeyi hüsnü cem etmek hususundaki nümayişi bazişleri, elleri, koltukları, yeşil salata, soğan ve yağlı ve susamlı simit hevenkleri, Ramazan pidesi çıkınlarıyla dolu olduğu halde baklava börek tahayyülatı ve kahve ve tütün tahsiratıyla bir sabri aram kalan ve iftar dakikasına yetişmek için saatin saniyelerini adımlarıyla saymak itiyadında bulunan, şükenperverlerle tiryaki babaların o sökülmez geçilmez izdihamın içinde bunalıp hesaplarını şaşırdıkça lahavle güyan baş sallayışları şayanı dikkat temaşalarındandı. Sayımından bulunduğu cihetle Ramazan günlerini pek iyi saymakta olan Behruz Bey, şehri mübarekin 15'i gelmeden sokakları hınca hınç dolduran bu kalabalığa nazarı teaccüple bakarak ağırbaşlı bir beyefendiye yakışır tavır ve edayla yoluna devam ediyordu. Meydanı bin müşkülatla geçerek Sabuncu Han'ın köşesini de dolaşacağı sırada belki 20. defa olmak üzere gene tevakkufa mecbur oldu. Zira vezneciler cihetinden gelmekte olan iki sıra arabalar ilerisi tıkanmış olduğu cihetle orada durmakta ve iki taraftan hücum eden halk birbirlerinin mürur ve uburuna mani olmaktaydı. Süslü hanımlara perde pürünane harfendazlıkla sırnaşmak için böyle müsait zemin ve zamanlar arayan hafifül mizat şıklardan ikisi adi bir kira arabasına kurulmuş, sahibat-ı hiffetten düzgünlü boyalı iki kadına kur etmek yolunda türlü maskaralıklar ediyorlar. Kadınlar da aynı evzai suhre kârane ile şık beylerden mukabeleden geri kalmıyorlardı. Behruz Bey bulunduğu noktadan ne ileri ne de geri gidemediği cihetle bu hali ister istemez görüyorsa da araba biraz ileride bulunduğundan içindeki nazeninleri ki Periveş Hanım'la Gülşeker Hanım'ın kendileriydi seçemiyordu. Zavallı Behruz Bey son derece çirkinliğini şimdi görebildiği bu halden ziyadesiyle müteneffir olarak kendi kendine şu yolda söylenmeye başladı. Komse de gutan, bir kadına böyle de kur edilir mi? Aman yarabbi, ne bayağı insanlar, ne bayağı kadınlar. Ben de kurörlük ettim. Lakin böyle iskandalı hareketlerde bulunmadım. Benim baktığım kadın haşa, o kadın değil bir kız, kız da değil bir melek idi. Yazık, porfi, şimdi sağ olaydı o da buralarda bulunurdu ya. Evet, o da çıkardı gezerdi ama nasıl? Noble bir hanıma layık suretti. Evet, şimdi o benim fiyansem olacaktı. Belki de oh, Madame Behruz, Madame Behruz olacak idi. Yazık, Asezan, Sebiyen Topur Murir. Ah, o şimdi soluk kefeniyle kara topraklarda yatıyor, ben geziyorum. Niçin mezarının başında ağlayamıyorum? O mezar nerede? Of, comme triste. Sevdiğini kaybet de toprağını bilme. Malheureux que je suis. Aman, şuradan gideyim de şu hali gözüm görmesin. Behruz Bey, yüreğini birden istila eden nefret ve hasret hislerinin zorlu tahrikiyle, kadından erkekten azimetine hâil olanları itip kakarak, kendisini fil hakika oradan kurtardı. Ve artık ruhunu betekrar kaptırmış olduğu tefekkürat-ı hasret perverane içinde hiçbir tarafa bakmayarak doğruca konağa gitti. İftar vaktine daha yarım saatten ziyade var idi. Bey salona çıktı. Orada Valide Hanım'ın davetiyle iftar için gelmiş akrabadan birkaç kimse oturuyordu. Bey bunlara birer aşinalıktan sonra geri döndü. Çünkü Behruz Bey kendi kendine düşünmek için yalnız bulunmak istiyordu. Kabine de travayına gitti. Halbuki orada da Monsieur Pierre bulunuyordu. Bey artık sevgili mualliminden kaçamadıysa da ona bile soğuyacak muameleden iftida kendini alamadı. Bonjour Monsieur Pierre. Bonjour beyefendi. Comment ça va? Pek iyi değilim. Siz nasılsınız? Ben oldukça iyiyim. Size bir kitap getirdim. Biraz eski cam mı? Benim kitapların arasında elime geçti de. Teşekkür ederim. Nasıl kitap o? Manon Lescaut. Fevkalade güzel yazılmış eserlerdendir. Bunu okumadınız zannederim. Hayır, görmedim. Amour de femme. Ama bu bir amour acharné. Paula Virgini. La Dame à Camélia filan gibi değil. Très enteresan. Aman okusak. Siz kendi kendiniz okursunuz. Bakınız ne kadar garip, ne kadar azgın. Bununla beraber ne kadar fedakar, ne kadar hazin neticeli bir aşk. Rica ederim siz başlayın da sonra ben kendi kendim okurum. Très bien. Fakat vakit var mı? Şimdi dinleye gidecek değil miyiz? Daha yarım saat var. Başlayın siz. Öyleyse 5-10 sayfa okuyabiliriz. Konağın akilden bir hususuyla Ramazan'ın hulülünden beri Behruz Bey'in hareket ve muamelatına arız olan durgunluk ve amur döfan bahislerine gösterdiği milsizlik Monsieur Pierre'in nazarı dikkatini celbediyordu. Gerçi genç bey dersleriyle evvelkinden ziyade meşgul oluyorsa da bu gidişle beyin bu derslerden usanıvermesi ihtimali bahit olmadığını ve o halde kendisinin yumuşak yüzü dostu olan 136 frank 50 santimden mufarakat ebediye ile ayrılmak icap edeceğini düşünmek Monsieur Pierre'i bayağı üzüp duruyordu. Bahusus beyin ekipajına sebeple aradan kalktığını, Michel A'dan gizlice sorup öğrendikten sonra Monsieur Pierre daha ziyade üzülmeye ve kendisini hocalık mevkiinde tutmak için beye başka türlü yaranmak çaresini düşünmeye başladı. Bu çare ise ara sıra bazı şevkengiz romanlar bulup getirmekle, genç beyin her neden dolayı ise düçarı fütur olmuş olan hevesatı hava perestanesini canlandırarak ve ders geceleri amur döfam hakkında tatlı bahisler açarak beyi ülfete mecbur etmek idi. Fakat Aziz Şakir'in kuvve-i maliyesi şüphe götürür ve endişe verir bir haldeyken dışarıdan parayla kitap alıp getirmek münasip değildi. O cihetle Monsieur Pierre bazı ehibbasında da bulabileceği o türlü kitapları ariyeten alıp Şakir'ine getirmeyi düşünüyordu. Monsieur Pierre'in hanesinde bir köhne sandığı vardı ki ekserisi politikaya dair birçok resail ve lüzumsuz evrak ve mekatip ile doluydu. Monsieur bir akşam bir kağıt aramak için sandığı açtı. İçindeki şeyleri karıştırırken eline şirazesi dağılmış, kapağı yırtılmış bir kitap geçti. Kitabı muayenede Manon Descoux hikayesi olduğunu görünce aldığı bir tarafa koydu ve cuma günü konağa gelirken kitabı da sakosunun bir cebine yerleştirmeyi unutmadı. İşte o parça parça, sahifeleri bükülmüş ve yırtılmış, ele alınmaz derecede kirlenmiş kitabın konağa getirilmesindeki illet ve niyet buydu. Burası anlaşılınca beyefendinin o kitap için aman okusak diyerek ısrar ettiği arzuyu Monsieur Pierre'in ne büyük bir hisseyi memnuniyet ve şevki muvaffakiyetle telakki etmiş olacağı muhtacı beyan değildir. Evet, Monsieur Pierre kitabı derdest ederek kemali şevk ile cehren okumaya, Behruz Bey de can kulağıyla dinlemeye başladılar. Ne faydası var ki romandan 15 sayfa okunamadan top atıldı. Emektar Memiş Ağ kapıdan görünerek tarihzamiz bir tavırla "Misafirler oruç açacaklar, sofra başında bekliyorlar." dedi. Çaresiz yemek odasına gidildi. Behruz Beyşer profesörünün getirdiği bu yeni romanı merak etmeye başladığından zihnini oraya vermiş idi. O cihetle sofrada kimseye bir iltifat etmiyor, iftarcılar da beyin sükutu musturanesine karşı ağız açmaya cesaret edemediklerinden, odada ara sıra kaşık ve çatalların tabaklara hatayen dokunmasından hasıl olan hafif ve cüretsiz bir tıkırtıyla, Michel A'nın öteye beri hareket ettikçe potinlerinden çıkan ihtiyatlı gıcırtıdan başka ses işitilmiyordu. Neyse, yemek yenildi, salona geçildi. Behruz Bey birinci kahve ve sigaralar içilinceye kadar salonda bulunmaya güç tahammül etti. Nihayet misafirlere karşı, "Affedersiniz, muallim efendiyle ders yapacağız, siz keyfinize bakınız." diyerek ve Monsieur Pierre'e de bir işaretle meramını anlatarak ikisi birlikte salondan çıktılar, ders odasına gittiler. Oraya gider gitmez Behruz Bey Manon Lescaut'u Monsieur Pierre'in eline tutuşturdu. "Lütfen okumaya devam eder misiniz?" "Tere volontiye, bu hikaye bana da yeniden merak verdi. Gençliğimde 5-6 kere okumuş idim, kitabın eskiliğinden de anlaşılıyor ya, ne kadar okusam bıkmıyorum. Bunlar..." "Rica ederim. O bahisleri sonra ederiz. Romanı bu akşam bitirsek diyorum. Bilmem, bitirebilir miyiz? Hele siz okuyun. Saat 7'ye kadar tabii oturacağız." Monsieur Pierre yalnız arada bir sigara yakıp, Michel A'nın getirdiği şerbet ve kahveyi nuş ederek bir iki nefes almaya, fırsat bulmak suretiyle 5-6 saat kadar alet tevali kıraate devam ile romanının yarısından ziyadesini okudu, Şakirdin'e dinletti. Fakat bir çare ihtiyarın sağ bir tüvanı da kesildi. Bir taraftan vakti sahurun hululünü ilan için sokaktan doğru gelen davul sesleri en vazifesiz kulaklara da kendisini işittirecek surette gürültüler kopardığı gibi, diğer taraftan emektar Memiş Ağa'nın gene kapıdan görünerek barit bir seda ile "Misafirler sofraya inecekler, yemekler de soğuyor." diye mırıldanması müsamahaya meydan vermediğinden ve alelhusus Monsieur Pierre'in "Nous allons manger n'est-ce pas? Oh, je faim. Je vais faire une bonne soupe." diye tamdan ziyade tutulduğu azaptan kurtulmaya matuf olarak ısrar ettiği arzuya karşı Behruz Bey bir şey diyemediğinden salamanjeye gidildi. İftardan daha sakin, daha hazin bir surette yemekler yenildi, sofradan kalkıldı. O zaman Monsieur Pierre hemen Behruz Bey'in yanına giderek "Ebien Monsher Bey, bu akşam da ders yapamadık. Siz de yoruldunuz bende. Yarın sabah siz geç çıkarsınız. Benim biraz erken gitmekliğim lazım." dedi. Bundan maksadı artık yatak odasına çekilmek için beyden müsaade istemekti. Behruz Bey ise romanı o gece tekmil dinlemek emelinde bulunduğundan Monsieur Pierre'i tekrar kabine de travaya götürmek üzere davrandığı sırada ihtiyar derhal cebinden saatini çıkarıp bakarak "Oo, saat 8'e gelmiş, benim için pek geç. Yarın sabah Galata'da bir zat ile buluşacağız. Pardon amardi" dedi, beyin elinden kurtuldu. Bey romanı mutlak bu gece bitirmek istiyordu. Onun için kabine de travaya yalnızca gitti. Kitabı kaptığı gibi hareme girdi. Yatak odasına çıktı, soyundu. Oda kapısını sürmeledi. Şezlongun üzerine uzandı. Monsieur Pierre'in bıraktığı yerden romanı mütalaaya başladı.
Ayrım sonu.